Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bu hafta da Çınaraltı programında sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Programımızı açmadan evvel her hafta olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, meraklısına sorulsa İstanbul'daki Selahattin camilerinden en eskisi hangisidir denilse, Selahattin Camii malum sultanların, padişahların ve padişah ailesi mensuplarının yaptırdığı camilere denir. Yani bir camiyi padişah veya padişahın hanımı, annesi, oğlu veya hanımlarından birisi, kızı, damadı yaptırmışsa bu camiye Selahattin Camii denir. İstanbul'daki Selahattin camilerinden en eskisi hangisidir denilse çok kimse Fatih Camii'dir der. Halbuki Fatih Camii evet en eski camidir ama bugünkü Fatih Camii 1766 zelzelesinde yıkılmış ve Sultan 3. Mustafa tarafından temellerinden itibaren yeniden yaptırılmıştır. Dolayısıyla bugünkü Fatih Camii 18. asır yapısıdır. Böyle olunca İstanbul'daki en eski Selahattin Camii de Bayezid Camii oluyor. Onun için biz de bu hafta sizlere Bayezid Camii ile ilgili bazı bilgiler vermek istedik. Bayezid Camii'nin banisi Sultan Bayezid, Sultan 2. Bayezid, Fatih Sultan Mehmed'in oğlu. İstanbul'da tahta geçen ilk padişah. 1501 yılında başlanmış bu caminin inşaatına, 1506 senesinde bitmiş. Demek ki 5 sene sürmüş. Caminin temel atma ve tamamlanma tarihlerini veren kitabe, şadırvanın bulunduğu harem avlusunda caminin esas giriş kapısı üstündedir. Sülüs celisi ile mermer üzerine kabartma 3 satır halindedir. Yazıyı da zamanın en büyük Türk hat üstadı Şeyh Hamdullah yazmıştır. Oh, Değerli dinleyiciler, Beyazıt Camii'ni yapan mimarın kim olduğu hususu ihtilaflı. Ancak son yapılan araştırmalar caminin inşaına Mimar Hayrettin'in başladığını ve daha herhangi bir sebeple Mimar Hayrettin'in bu vazifeden çekilmesi veya belki de vefatı üzerine Yakup Şah'ın mimarlığını sürdürdüğünü ve caminin bittiğinde Yakup Şah'ın mimar olduğunu öğreniyoruz. Demek ki Bayezid Camii'nin iki mimarı var. Başta Mimar Hayrettin, sonra Mimar Yakup Şah, Bayezid Camii'nin mimarlarıdır. Bayezid Camii'nin edebiyatı, efsaneleri de çok zengin değerli dinleyiciler. Evliya Çelebi 17. asır ortasındaki manzarasını bazı eski menkıbeleri de kaydederek şöyle anlatıyor. Caminin esasına başlandıkta mimarbaşı padişahım mihrabı nasıl koyalım diye sorduk da padişah Bayezid-i Veli Hazretleri şu ayağıma bas der. Mimar ayağını padişahın ayağı üstüne bastıkta karşısında Kabe-i Mükerreme'yi görür. Hemen padişahın ayağına kapanarak mihrabı o istikamete kor. Mihrap temeli konulunca Bayezid-i Veli caminin hayır ile tamamlanması için iki rekat hacet namazı kılar. Caminin yapısı tamam oldukta bir cuma günü cemaat-i kübra toplanıp açıldı. Bayezid-i Veli buyurdular ki her kim ki müddeti ömründe ikindi ve akşam namazlarının sünnetini terk etmemişse şu mübarek vakitte o kimse imam olsun. Derya misali cemaat içinden bir fert çıkmadı. Bayezid Han, elhamdülillah, ömrümüzde seferde, hazerde, sünnetlerimizi terk etmedik diyerek kendileri imam oldular. Gayet ruhaniyetli camidir. Çarşı ve pazar içinde olduğundan, gece ve gündüz cemaatı kesir eden yer bulunmaz. İç haremdeki havuzun muslukları, her an abdest alındığı için, akşama kadar kapanmayıp, daima akar. Caminin iç haremi dışında sahra misal üç tarafında dükkanlar inşa edilmiş bir haremi azim vardır. İmaret, mutbak, misafirhane bu haremdedir. Onun dışı da serapa, dut ağaçlarıyla müzeyyen bir azim meydandır. Evet, Evliya Çelebi'nin bu tarifinden Bayezid Camii'nin bir de dış haremi olduğunu kati olarak öğreniyoruz. Bu dış haremin duvarları 18. asırda kaldırılmış, iç haremin kapıları doğrudan meydana açılmıştır. Cepheden bakıldığına göre, soldaki minare küpüne kadar yıkılarak sonradan yeniden yapılmıştır. Cami 1797 ve 1870'te esaslı tamirler görmüştür. Dış harem duvarları muhtemelen 1797 tamiratında kaldırılmıştır. Sol avlu kapısının dışındaki yazı, 1797 tamirinde Yamak Salih Efendi'nin yetiştirmesi Mustafa bin Mehmed'in iç kıble kapısı üzerindeki yazı da 1870 tamirinde Sikkezenbaşı Abdülfettah Efendi tarafından yazılmıştır. Değerli dinleyiciler, Bayezid Camii'nin esas planı karedir. Şadırvanlı avluya açılan büyük kapısından başka iki yanında da birer kapısı vardır. Böylece üç methallidir. Caminin sahın denilen orta kısmı bir büyük kubbe ve iki yarım kubbe ile örtülmüştür. Sahnın iki yanında büyük kubbe ile yarım kubbelerin dayandığı kemerleri taşıyan ikişer fil ayağı ve birer sütunla ayrılmış iki yan kısım vardır. Onlar da dörder küçük kubbeyle örtülmüştür. Caminin iki yanına ve şadırvan avlusu tarafına dikdörtgen planlı iki bina yapılmıştır. Bunların dört köşesinde avlu revakları üzerindeki kubbeler çapında birer küçük kubbe, ortalarında da caminin yan kubbeleri çapında birer kubbe vardır. Avlunun üç kapısı vardır. Hepsinin üstü zamanında ve sonradan konmuş ayeti kerime levhalarıyla müzeyyendir, süslenmiştir. Avlu, renkli mermer direklerinin ve kırmızı beyaz kemer taşlarının verdiği renk ahengi içindedir. Döşemelerdeki renkli mermerler de bu güzelliği tamamlar. Hat ve kitlelerin nispeti de kusursuzdur. Fakat bir ağırlık, bir ferah noksanlığı hissedilir. Ortadaki geniş şadırvan bir darlık vermektedir buraya. Esas kapı, istalaktik yaşmaklı, zengin silmeli, üstü taçlı, ince bir mermercilik eseridir. Caminin iki minaresi en uca konduğundan pek ziyade ayrık, uzak düşmüştür. Bir tanesi eski hüviyetini muhafaza etmektedir. Bu minarenin gövde kısmı 8 adet kırmızı kuşakla çemberlenmiş. En alt ve üst boğumları kırmızı taştan kakmalar ve hendesi şekillerle, geometrik şekillerle süslenmiştir. Caminin temel atma ve tamamlanma tarihlerini veren kitabe, şadırvanın bulunduğu harem avlusunda, caminin esas giriş kapısı üzerinde, biraz evvel de söylediğimiz gibi, asrın büyük sanatkarı Şeyh Hamdullah'a ait sülüs çelisiyle mermer üzerine kabartma 3 satır halinde yazılmıştır. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un en büyük camilerinin şadırvanlı iç harem avlularında her yıl Ramazan ayı müddetince birer sergi pazar kurulurdu. Buraya katılan esnaf gedikliydi. Yani her sene avlunun aynı noktasına yerleşirdi. En alasından, en nefisinden, en güzelinden olmak şartıyla yiyecek, içecek, efendim tütün, ağızlık, tesbih, kumaş, billuriye yani cam eşya ve kitap satılırdı. Cami sergi pazarlarının kurulmasına ne zaman başlandığını bilmiyoruz. Kati olan bir nokta varsa Beyazıt Camii'nde kurulan Ramazan ayı sergisinin diğer sergilerin hepsinden daha zengin ve daha üstün olduğudur. Ramazan ayı ile alakalı yazı yazanların, hatıra yazanların hepsi istisnasız bu Bayezid sergisinden bahsetmiştir. Mesela Ruşen Eşref Bey, Bayezid sergisi başlıklı bir yazısında diyor ki, dudakları dualarla kımıldayan, sırma kordonlu, avniye kaputlu, galoş kunduralı paşalar, redingotlu uzun kırmızı fesli saray erkanı, altın kamçılı nadide tesbihler çekerek, yarı mahmur, yarı ibadetkar, ağır ağır görüşürlerdi. Halk da o yan kubbelerin altında her adımda bir yeni meşhere bakarak bir cereyan halinde çember gibi döner, dolaşır, şadırvanda abdest alanlara sürüne sürüne orta kapılardan boşanırdı. Hasılı sergi renkleri ve kokularıyla, dimağı da dünyayı da, ahireti de kendisinde tecelli ettiren bir Müslüman seyrangahı idi. Fakat yılın birinde bir yel esti, eski sanatlarla eskiden kalacağı dağıttı. Yerlerinde senelerce sade güvercinler kaldı. Daha ihtiyarlayan tesbihçiler, tozlanmış ve camekanlarının başında bedbin ve mütevekkil iki büklüm kaldılar. Evet, böyle anlatıyor Ruşen Eşref Ünaydın Bayezid Camii avlusundaki Ramazan sergisini. Değerli dinleyiciler, Anadolu'da, antik çağlarda, Lidya'da bir kıtlık çıkmıştı. Manes'in oğlu Kral Atis zamanında. Çok müthiş bir kıtlık, bütün Lidya'yı kasıp kavurmaya başladı. Halk çaresizlik içinde kıvranıyor, dua edip kıtlığın bir an evvel sona ermesi için dua ediyordu. Ama her geçen gün kıtlık azalacağı yerde artmakta devam ediyordu. Bu durumda halka açlığını unutturacak meşgaleler bulmak lazımdı. Çaresiz kalan kral halka zar oyunu, aşık oyunu gibi oyunlar oynamasını tavsiye etti. Gerçekten de bu tedbirin kısa zamanda faydası görüldü. Halk birden kendisini bu oyunlara öylesine kaptırmıştı ki açlığını düşünmüyor, durup dinlenmeden oyun oynuyordu. O kadar ki bir gün yemek yiyorsa ertesi gün yemiyor, açlığını oyun heyecanıyla unutmaya çalışıyordu. Bu durum tam 18 yıl sürdü değerli dinleyiciler. Ama ne var ki halkın birer gün arayla yemek yemesi bile bu korkunç kıtlığın önünü alamadı. İşte 18. yılın sonunda kral halkı toplayarak ikiye ayırmak zorunda kaldı. Kendisi bu iki gruptan birinin başına geçerek üzerinde yaşadığı topraklarda kaldı. Oğlu Tirene de İzmir üzerine doğru yola çıkmalarını, orada kıyıya erişince büyük bir donanma yapıp kendilerine verimli topraklar aramak üzere enginlere açılmalarını emretti. Oğlu Tiren babasının emrini dinledi, halkın yarısını peşine takıp denize geldi. Yapılan gemilere bütün varlarını yoklarını yükleyip yeni ufuklara doğru demir aldılar. Maceralarla dolu bir yolculuktan sonra karşılarına çıkan bir karaya yanaştılar. İşte değerli dinleyiciler, Romalılardan önce İtalya Yarımadası'na gelip oraya yerleşerek ileri bir medeniyet seviyesine erişen Etrüskler işte bunlardı. Milattan önce 7. asırda Anadolu'dan buraya göç ettiklerini Herodotos Etrüskler hakkında verdiği bilgiler içinde naklediyor. Ve Roma'da o büyük medeniyeti kuran Etrüsklerin Anadolu'dan Lidya bölgesinden gittikleri bugün tarihçilerin kabul ettikleri bir husustur. Değerli dinleyiciler, Etrüskler tarih boyunca rastlanan kavimlerin hakikaten en enteresan olanlarından birisidir. Zengin siteler kurup bu siteleri konfederasyonlar halinde birleştirmişlerdir. Böylece Etrüsk krallıklarını meydana getirmişlerdir. Etrüsklerin ataları sayılan Lidyalıların yaşayışı Yunanlılarınkinden farklı değildi. Yalnız şu farklı ki Lidyalılar öz kızlarını bile kötü yola saptırır, kendi elleriyle birer fahişe yaparlardı. Öte yandan Lidyalılar ilk defa altın ve gümüş para basan, çarşılarında perakende mal satmasını başaran millet olarak tarihe geçmişlerdir. Lidyalıların torunları olduğu sanılan Etrüskler de birçok bakımlardan atalarına çekmişlerdi. Yeni yerleştikleri topraklar üzerinde madencilik yapıyor, demiri ve bakırı şaşılacak bir ustalıkla işliyorlardı. Ticarete çok ehemmiyet veriyorlardı. Bütün bunların neticesi olarak Etrüsk şehirleri kısa bir zamanda gelişti, güzelleşti, çevrenin en zengin, en bakımlı şehirleri haline geldi. Roma'nın kuzey kesimlerindeki Etruria denilen bölge, Etrüsklerin kesif olarak yaşadıkları yerlerdi. Milattan önce 6. ve 4. asırlar arasında kudret ve iktidarlarının en yüksek noktasına erişmişlerdir. Milattan önce 3. asırdan sonra üstünlüğü bir müddetten beri İtalya'ya gelip yerleşmiş olan Latinlere kaptırmışlardır. Ama yine de gerek Latin diline gerekse sanatına etki yaparak Avrupa medeniyet tarihinde mühim bir rol oynamışlardır. Değerli dinleyiciler, Romalılarda olduğu gibi Etrüsklerde de evin mutlak hakimi babaydı. Ama yine de evin iç işlerinde kadının sözü geçerdi. Evin idaresi ve çocukların yetiştirilmelerinde kadının oynadığı rol küçümsenemezdi. Bulunan mezarlarda kadın ve erkeğin yan yana gömülmüş olması da Etrüsklerin kadına verdikleri değerin ehemmiyetini gösteriyor. Yapılan kazılarda Etrüsk evlerinin mutfaklarında bulunan pek çok çeşitli kapkacak, su kabı, tava, kevgir, kepçe gibi aletlere bakılacak olursa Etrüsk kadını iyi bir aşçıydı. Etrüsklerin en sevdiği yemekler acaba nelerdi? Bu soruyu cevaplandırabilmek için Etrüsk mezarlarında bulunan resimlere bir göz atmak kafidir. Daha ilk bakışta Etrüsklerin tahıl çeşitlerini yetiştirmesini bildiklerini anlıyoruz. Bundan başka, başta deniz ve bataklık kuşları olmak üzere çeşitli av kuşlarını ve balığı çok severlerdi. Bizim gibi yemekle beraber ekmek yer, aynı zamanda etten çeşitli yemekler yapmasını da iyi bilirlerdi. Romalılar gibi Etrüskler de sırf yemek için yapılmış ve bu maksatta döşenmiş hususi odalarda bir sedirin üzerine uzanmış olarak yemek yemekten hoşlanırlardı. Odanın içi meşalelerle aydınlatılır, misafirlere hizmetçiler servis yapardı. Değerli dinleyiciler, Etrüsk kadınları giyim kuşamlarına ve süslerine son derece meraklıydı. Her biri birer sanat şaheseri olan küçücük vazolar içindeki yağlar, kokular, zarif taraklar, göz kalemleri, merhemler Etrüsk kadınının makyaj malzemesinin en başta gelenlerindendi. O yıllarda ancak doğulu kadınlar süslerine bu derece düşkündü. Etrüskler bütün bunları Mısır ve Yunanlılarla yaptıkları temaslardan öğrenmişlerdi. Bugün müze vitrinlerinin arkasında teşhir edilen bu makyaj malzemesi, modern Avrupa kadınını bile imrendirecek güzellik ve zarafettedir. Kehribar, cam, seramik ve altından yapılma çeşitli kapların kıymeti bugün parayla ölçülemeyecek değerdedir. Kadınların süs eşyaları arasında arkeologların asıl dikkatini çeken tunçtan aynalar olmuştur değerli dinleyiciler. Etrüsk kadınının aynası bugünkü saplı tuvalet aynalarından farksızdı. Bu aynaların bir yüzüne savaş sahneleri, dini konular veya mitolojik sahneler işlenirdi. Bir Etrüsk kadını ölünce süs eşyaları gibi aynası da kendisiyle beraber mezara konurdu. Etrüsk kuyumcularının eseri olan küpe, gerdanlık, bilezik, yüzük, pazubent ve pantantifleri görüp de şaşmamak imkansızdır. Büyük bir ustalıkla işlenip şekil verilmiş olmaları bir yana, bu incik boncuk ve mücevherler günümüzün zevkine uyacak biçim ve güzelliktedir. Yılan biçiminde ya da kendi üzerine burulmuş olan bilezikler gerçekten bir sanat eseri gibi görenleri büyüler. Etrüsk kadınları yalnız mücevherlerine değil, mücevherlerini içine koydukları geniş ağızlı birer vazo biçimindeki kapların da değerli olmasına itina ve ehemmiyet verirlerdi. Etrüsk kadınlarının göz kapaklarına sürdükleri koyu renkli farı eski Mısırlılardan öğrenmiş oldukları zannediliyor. Mısırlıların gözlerine farı bir süs olarak mı, yoksa gözlerini kuvvetli güneş ışığından korunmak için mi sürdükleri kati olarak bilinmiyor. Fakat Etrüsk kadınlarının bu göz farını gözlerini daha güzel göstermek için sürdüklerine şüphe yoktur. Etrüsk mücevher sanatı ne kadar kısa zamanda en yüksek noktasına eriştiyse o kadar kısa bir zamanda da bozulmuş ve değerinden kaybetmiştir. Değerli dinleyiciler, kazılarda bulunan mezarların duvarlarındaki resimlerden Etrüsk erkeklerinin balıkçılıkla avcılığa çok meraklı olduklarını öğreniyoruz. En çok sevdikleri av da denize bakan kayalara tırmanıp sapanla yaban kazı avıydı. Balığa çıkmak için sandala biner ve bugünkü ağlara benzer ağlardan faydalanırlardı. Avcılık şüphesiz sadece vakit geçirmek için yapılan bir spor değildi. Av mahsulleri pazarlarda satılır, böylece ekonomik hayat canlanmış olurdu. Avı bol ormanları, balığı bol kıyıları bulunan Etrüskler, yorgun bir günün akşamında kıyıya bakan kayalıklar üzerindeki köy evlerinde toplanırlar, gece eğlencelerine hazırlanırlardı. Evlerini kayaların üzerine yapmış olmaları sebepsiz değildi. Bu sayede köylerini, kıyıdan gelmesi muhtemel haydutlara karşı daha kolayca müdafaa edebiliyorlardı. Akşam olunca balıkçılar, avcılar, toprakla uğraşan köylüler toplanır, meşaleleri yakarlar, günümüzde salon oyunları denilen oyunlara benzer oyunlar oynarlardı. Kadınlar tığ işlerine, erkekler içki içmeye meraklıydı. Gençler arasında disk atma, boks, güreş, binicilik çok yayılmış sporlardı. Aralarında turnuvalar tertiplerler, günlerce süren spor müsabakaları yaparlardı. Ayrıca bir çeşit zar oyununa da meraklıydılar. Bu oyunlarda kullanılan zarlardan bazıları, bugün kullanılan zarlar gibi küp biçimindeydi. Bazıları da iri birer düğmeyi andıracak biçimde olurdu. Değerli dinleyiciler, doğuştan sulh sever, sanatkar ruhlu ve ticarete meraklı insanlardı Etrüskler. Ama tarihleri boyunca sık sık savaşmaktan da geri kalmadılar. Barbar Kelt kavmi ve Romalılarla mücadele ettiler. İyi birer süvariydiler, iyi silah kullanırlardı. Çift at tarafından çekilen savaş arabalarında iki savaşçı bulunurdu. Biri atları idare eder, öteki de silahını kullanırdı. Savaşçılar yalnız göz ve ağızlarını meydanda bırakan bir zırh giyerlerdi. Milattan önce 509 yılında Romalıların ayaklanmasıyla Roma'dan kovuldu Etrüskler. Daha sonraki asırlarda İtalya'nın başka yerlerinden de kovuldular. Yeri gelmişken söyleyelim, Romalılar da Anadolu'dan gelmedir değerli dinleyiciler. Meşhur Truva yenildikten sonra Truva'dan kaçanlar Roma'ya yerleşmiş ve bugünkü Roma, tarihte bildiğimiz Romalıların atası olmuşlardır. Dağdan gelip bağdakileri kovmuşlardır. Etrüskler İtalya'nın başka yerlerinden de kovulmuş ve diğer İtalyan kavimleri içinde erimişler, yok olmuşlardır. Latinlerden sonra da burayı İtalyanlar, bir Germen kavmi olan İtalikler işgal etmişler. Bu yarımadaya isimlerini vermişler ve hakim olmuşlardır. Etrüskler İtalya'ya medeniyeti getiren bir kavim olarak tarihe geçmiştir. Ancak günümüze onlardan maddi bir şey intikal, yani daha doğrusu Etrüsk milleti, Etrüsk kavmi günümüze intikal etmemiştir. Elimizde 10 bine yakın Etrüsk kitabesi var. Eski Yunan alfabesinden alınarak bazı değişikliklere uğrayan bir yazıları var Etrüsklerin. Henüz kati olarak okumuş değil. Yapılan kazılarda ele geçirilen yazılar, kitabeler okunabildiği takdirde Etrüsk tarihinin karanlık kalmış pek çok sayfası aydınlatılabilir zannediliyor. Ve Etrüslerin, yeri gelmişken söyleyelim, Ural Altay kavimlerinden olduğu ve Türklerle de akraba olduğuna dair bazı rivayetler tarihçiler tarafından ileri sürülmektedir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.